Luka 17. bölüme geldik. Bu bölümde Rabbisa Mesih diğerlerini günaha düşürme konusunda öğrencilerini uyarıyor. Aynı zamanda bağışlamayı ve sadık şekilde Rabbe hizmet etmenin ne olduğunu açıklıyor. Efendimiz'e sadık şekilde hizmet etmemiz gerektiğini tasvir eden benzetmeyi sadece Luka burada anlatmaktadır. Diğer müjde yazarları buna değinmiyor. Yine sadece Luka 10 cüzzamlının nasıl şifa bulduğunu ve bunlardan yalnızca bir tanesinin geri dönüp teşekkür ettiğini kaleme almıştır. Bu bölüme günaha düşürme konusuyla başlıyoruz. İsa öğrencilerine şöyle dedi. İnsanı günaha düşüren tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Böyle bir kişi bu küçüklerden birini günaha düşüreceğine, boynuna bir değirmen taşı geçirilip denize atılsa kendisi için daha iyi olur. Luka 17, 1 ve 2. ayetler. Rabbim burada dile getirdiği çok ciddidir. Örneğin bir kişi gençlere uyuşturucu satıyorsa onun cezası çok ağır olacaktır. İsa, insanın doğasını ve yeryüzündeki koşulları iyi bildiğinden öğrencilerine şöyle dedi. İnsanı günaha düşüren tuzakların olması kaçınılmazdır. Ancak tökezler ister istemez geliyor diye tökezleri getiren kimseler cezadan muaf kalamazlar. Böyle birisinin boynuna değirmen taşı asılıp denize atılması kendisi için daha iyi olur. Bu denli ağır bir dil. Sadece fiziksel ölümü değil, aynı zamanda sonsuz cehennem yargısını da görüntülemek amacıyla kullanılmıştır. Yaşantınıza dikkat edin diyor İsa Mesih. Kardeşiniz günah işlerse onu azarlayın. Tövbe ederse bağışlayın. Günde 7 kez size karşı günah işler ve 7 kere size gelip tövbe ediyorum derse onu bağışlayın. Elçiler Rab'be imanımızı arttır dediler. Rab şöyle dedi. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dut ağacına kökünden sökül ve denizin içine atıl derseniz o da sözünüzü dinler. Luka 17:3-6 ayetler arası. İsa öğrencilerini bağışlama konusuyla ilgili öğretiyor. Bu konuda İsa basit bir dille öğrencilerine diyor ki insanları bağışlamaya her zaman hazır olun. Suç işleyeni paylama demedi. Hatasını görsün ama yürekten tövbe ederse onu bağışlamalı, günahını durup işlese bile. İsa öğrencilerine sadakatle hizmet etme konusunda öğreti veriyor. Hanginizin çift süren ya da çobanlık eden bir kölesi olur da, tarladan dönüşünde ona çabuk gel sofraya otur der. Tersine ona, yemeğimi hazırla, kuşağını bağla, ben yiyip içerken bana hizmet et. Sonra sen yiyip içersin demez mi? Verdiği buyrukları yerine getirdi diye, köleye teşekkür eder mi? Luka 17:7-9 ayetler. Burada bu pasajın hayatımızda nasıl uygulanması gerektiğini biraz açıklayayım. Bazı kişiler Rabbin dağ başında verdiği vaazın talep ettiklerini yerine getirmeye çalıştıkları süre iyi bir komşu olmaya çaba gösterdikçe Rabbi hoşnut ederler diye düşünüyorlar. Bir gün Rab'den bravo ödülünü alacaklarını sanırlar. Şeriatı yerine getirirsen ki şeriatı hiçbir zaman tam olarak yerine getiremezsin. Senden beklenenden başka bir şey yapmıyorsun ki. Bunun bedeli olarak kurtuluş alacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Devletin koyduğu kurallara uyman sana ödül getirmez. Bu senin yapman gereken görevindir. Yani yasalara uyman senin görevindir. Bir yaratık olarak da Tanrı'nın koyduğu kurallara uyman zaten senden beklenmektedir. Kurtuluşun bir armağan olduğunu görmeliyiz. Kurtuluş bedeli için çaba göstermemiz boşu boşunadır. Rabbin yasasını yerine getirmek bir görevdir. Tabii ki eğer getirebilirsen. İsa, siz de böylece size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra biz değersiz kullarız, sadece yapmamız gerekeni yaptık deyin dedi 10. ayette. Unutmayalım ki İsa Yeruşalim'e doğru ilerlemektedir. Yeruşalim'e doğru yoluna devam eden İsa, Samirya ile Galile arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. Köyün birine girerken onu cüzzamlı 10 adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak İsa Efendimiz halimizi acı diye bağırdılar. İsa onları görünce gidin kahinlere görünün dedi. Adamlar yolda giderken cüzzamdan temizlendiler, kurtuldular. Onlardan biri iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü. yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp ona teşekkür etti. Bu adam Samiryeliydi. 11-16 ayetler arası. Ferisiler bunu görünce kıvranıyorlardı. İsa, iyileşenler 10 kişi değil miydi diye sordu. Öbür 9'u nerede? Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı? Sonra adama ayağa kalk git dedi. İmanın seni kurtardı. 17-19 ayetler. Bunların hepsinin iyileşmeye imanı vardı. Ancak Rab'be teşekkür etmek için içlerinden sadece biri geri döndü. Rab ise Samiryeli adama dönerek ayağa kalk git dedi. İmanın seni kurtardı. Mesih'in gerçek zenginliklerini miras alanların sayısı sadece 10 kişide bir kişidir. Bu bizim ona geri dönüşümüzü ve ona sunmuş olduğumuz teşekkürü taptaze bereketlerle karşılar. Burada geçen imanın seni kurtardı sözü, 9'u sadece cüzamdan temizlenirken 10'uncusunun aynı zamanda günahlarından da temizlendiğini belirtmektedir. Mesih imanlısının yüreğinde minnettarlık olmalı. Rabbin senin için bunca yaptıklarından dolayı ona gidip teşekkür ediyor musun? Ona şükrediyor musun? Kardeşim, tapınmanın bir kısmı şükretmendir. Rab'den bir şey dilediğimiz zaman bile bunu şükrederek dilemeliyiz. İsa Tanrı egemenliğinin ruhsal doğasına ilişkin konuşuyor. Ferisiler İsa'ya Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek diye sordular. İsa onlara şöyle yanıt verdi. Tanrı'nın egemenliği göze görünür bir şekilde gelmez. İnsanlar da işte burada ya da işte şurada demeyecekler. Çünkü Tanrı'nın egemenliği içinizdedir. Luka 17-20-21 ayetler. İsa onlara Tanrı'nın egemenliği gözle görülür bir şekilde gelmez derken kime hitap ediyordu? Kime konuşuyordu? Ferisilerin sorusuna yanıt veriyordu. Ferisilerin egemenlikle ilgili sormuş oldukları soruda içtenlikli olup olmadıklarını ya da bunu İsa ile alay etmek için mi sorduklarını kestirmek biraz zor. Ama şunu biliyoruz ki diğer Yahudiler gibi Ferisiler de büyük bir güç ve yücelikle başlayacak olan egemenliğin gelişini kendi anlayışlarına göre bekliyorlardı. Bu nedenle dış belirtilerin ve büyük politik ayaklanmaların ortaya çıkmasını umuyorlardı. Kurtarıcı onlara şu karşılığı verdi. Tanrı'nın egemenliği gözle görülür bir şekilde gelmez. Yani en azından şimdiki biçimiyle Tanrı'nın egemenliği dış belirtilerle birlikte gelmemiştir. Bu egemenlik orada ya da burada diye gösterilebilen yersel ve geçici bir egemenlik değildi. Tam tersine kurtarıcı bu egemenliğin onların içinde olduğunu, daha doğrusu aralarında olduğunu söyledi. Rab ise bu sözleri burada egemenliğin gerçekten de Ferisilerin işlerinde bulunduğu anlamında söylememiştir. Çünkü bu sertleşmiş ikiyüzlü dincilerin yüreklerinde egemen Mesih'e hiçbir yer yoktu. Ancak ise burada Tanrı'nın egemenliğinin yani kendisinin aralarında olduğunu söylüyordu. O İsrail'in gerçek kralıydı ve herkesin görebilmesi için bu yöndeki yetkisini göstererek mucizelerini gerçekleştiriyordu. Ne var ki Ferisiler onu kabul etme niyetinde değillerdi. Bu nedenle değerli dostum onlar için Tanrı'nın egemenliği kendini kanıtladığı halde onlar bunun hiç farkına bile varmamışlardı. Önümüzdeki önemli pasajda Rab öğrencilerinin aldanmaması için geri dönüşüyle ilgili uyarıda bulunuyor. Mesih'in dönüşü iki devirde olacak. İlk devirde Mesih imanlılar topluluğunun göğe alınışı denilen gerçek imanlıların alınışıdır. Bu olay 1. Selanikliler 4:13'te ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Yine bu pasajda geri dönüşünün ikinci dönemine değiniyor. O devirde egemenliğini kurmak için yeryüzüne dönecek İsa Mesih. Bu imanlılar topluluğunun göğe alınmasından sonra yer alacak. İsa öğrencilerine şöyle dedi. Öyle günler gelecek ki insanoğlunun günlerinden birini görmeyi özleyeceksiniz ama görmeyeceksiniz. İnsanlar size işte orada, işte burada diyecekler. Gitmeyin, onların arkasından koşmayın. Luka 17-22-23 ayetler arası. İsa Mesih burada ikinci gelişinde kurulacak olan gelecekteki bir olaydan söz ediyor. İsa Mesih'i ilk gelişinde tanımadılar ve insanlarca reddedildi. Çünkü bu insanlar yengi kazanan ve kendilerini Roma İmparatorluğundan kurtaran bir Mesih'i beklediler. İsa ilk gelişinde bir bebek olarak doğdu ve marangozluk yaptı. İkinci gelişi böyle olmayacaktır. Görkemle ve güçle gelecektir. Onun gelişini hiç kimse yanlış şekilde yorumlayamayacaktır. Şimşek çakıp göğü bir ucundan öbür ucuna dek nasıl aydınlatırsa insanoğlu kendi gününde öyle olacaktır diyor Luka 17 ayet 24'te. Evet, egemenliğini yeryüzünde kurmak için geldiğinde İsa Mesih, şimşek çaktığında gökte herkes tarafından açıkça görüldüğü gibi İsa'nın gelişi de bu şekilde görülecektir. Ama önce onun acı çekmesi ve bu kuşak tarafından reddedilmesi gerekir diyor Luka 17:25'te. Çarmıh, Tanrı'nın insanlık için tasarladığı bir çözüm yoludur. Rabbisi öğrencilerine bir kez daha anımsatarak bütün bu olaylar olmazdan önce kendisinin çok acı çekmesi ve o kuşak tarafından reddedilmesi gerektiğini söyledi. Sonra şöyle devam etti. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa insanoğlunun günlerinde de öyle olacak. 26. ayet. Acaba Nuh'un günlerinde nasıl olmuştu? Acaba hangi olaylara değiniyor ise burada? Nuh'un gemiye bindiği güne dek insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Sonra tufan gelip hepsini yok etti diyor. Luka 17 ayet 27. Bunlar yanlış davranışlar mıydı? Yemek içmek yanlış mı? Hayır, değildir. Yaşayabilmemiz için yememiz içmemiz gerekir. Evlenmek yanlış mı? Hayır. Evlilik Tanrı'nın kurduğu bir kuruluştur. Ancak burada yanlış olan şey şuydu ki insanlar sırf bir şeyler için yaşıyor ve yaşamlarında Tanrı'ya hiçbir yer vermiyorlardı. Nuh ile ailesi gemiye bindikten sonra tufan gelmiş ve insanlığın geri kalanını olduğu gibi yok etmişti. Bunun gibi Mesih'in ikinci gelişi de onun lütuf dolu, kayra dolu kurtuluş armağanını reddedenlerin yargılanacakları bir gün olacaktır. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Onun için tetikte olmamız gerekir. Lut'un günlerinde de durum aynıydı. İnsanlar yiyip içiyor, alıp satıyor, tohum ekiyor, ev yapıyorlardı. Ama Lut'un Sodom'dan ayrıldığı gün gökten ateşte kükürt yağdı ve hepsini yok etti diyor Luka 17-28-29. ayetlerde. Rab yeryüzüne ikinci gelişinden önceki günlerin Lut'un yaşadığı günlere benzer olacağını burada bir kez daha tekrarlıyordu. Lut, Nuh peygamberden farklı birisiydi. Yine de bu iki adamın yaşadığı dönemlerde benzerlik vardır. İnsanlar sadece yiyip içmiyor ama aynı zamanda satın alıyor, satıyor, tohum ekiyor ve ev yapıyorlardı. Lut yargının geleceğini söylediği için bu işler bırakılamazdı. Onlar Lut'un söylediklerine inanmadılar. Lut kentten uzaklaşana kadar Rab kenti yok etmeyecekti. Tıpkı bunun gibi Tanrı da kendine ait olanları yani Mesih imanlılarını bu dünyadan almadan önce büyük sıkıntı dönemini yollamayacaktır. Mesih'in ikinci gelişinde imanlılar yeryüzünden alındıktan sonra büyük sıkıntı dönemi başlayacaktır. Rabbisi Mesih Matta'daki Zeytin Dağı'nda verdiği konuşmasında Lut'u örnek olarak kullanmadı. Neden burada Lut'tan söz etti? Matta'da Rabbin kuracağı egemenlikle ilgili soruya yanıt verirken Luka'da konu daha geniştir. Günahla dolu olan Sodom kenti yok olmanın eşiğindeydi. Lut'un Sodom'dan ayrıldığı an yargı yerine getirildi. Mesih imanlılarının bu dünyadan alınacağı andan itibaren büyük sıkıntı döneminin baş göstereceğine eminim. İnsanoğlunun ortaya çıkacağı gün durum aynı olacaktır diyor Luka 17 ayet 30'da. Evet kardeşim. Günümüzde Sodom günlerinde yaşamış olan Lut'a benzeyen birçok insan vardır. Mesih'e kurtarıcısı olarak güvendiği halde dünyasal hayata dalmışlardır. Mesih imanlılar olduğu için yargı günü gelmeden dünyadan alınacaklar. Bugün dünya imanlıların sesini dinlemez. Lut'un günlerinde olduğu gibi şaka yaptığımızı sanıyorlar. O gün damda olan evdeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. Tarlada olan da geri dönmesin 31. ayet. Matta'da İsa'nın Zeytin Dağı'ndayken öğrencilerine son döneme ilişkin konuşurken Rab bu zamanı büyük sıkıntı dönemi diye adlandırıyor. Şimdi Rabbin kendisinden başladığı Nuh'un günlerine dönüyoruz. Lut'un karısını hatırlayın diyor Luka 17:32'de. Lut'un karısı bize iman etmeyen birini simgelemektedir. Bu kadın Tanrı'nın sözüne inanmamıştı. Sodom kentinde onun kızları ve dostları vardı. Sodom kentinden her ne kadar zorla çıkarıldıysa da yüreği hala orada kalmıştı. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü kente geri bakmıştı. Rab bakmamalarını söylemişti. Kesinlikle geriye bakmayın demişti ama bu kadın dayanamadı ve baktı. kendisi Sodom'un dışındaydı ama Sodom yüreğinin dışında değildi. Sonuç olarak Tanrı onu bir tuz sütunu haline getirerek yok etti. Lut'un karısı bize ders olmalı, onu unutmamalıyız. Canını esirgemek isteyen onu kaybedecek. Canını yitiren ise onu yaşatacaktır diyor Luka 17. bölüm 33. ayette. Kendi ruhunu hiç düşünmeden sadece fiziksel varlığını gözeten ve bu açıdan postunu kurtarmaya çalışan kişi onu kaybedecektir. Öte yandan Rabbe sadık kaldığı için bu sıkıntı döneminde canını yitiren kimse ise onu tüm sonsuzluk süresince gerçek bir anlamda korumuş olacaktır. Sen değerli dostum, çok sevdiğin bu hayatını İsa Mesih'te kaybetmeye hazır mısın? En zengin, en coşkulu ve en verimli hayatı elde etmek istersen onu önce yitirmelisin. Size şunu söyleyeyim. O gece aynı yatakta olan iki kişiden biri alınacak, öbürü bırakılacak. Birlikte buğday öğüten iki kadından biri alınacak, öbürü bırakılacak, geri kalacak. Luka 17, 34-36 ayetler arası. Nuh'un günlerinde dünyadan alınan kimdi? Dünyada bırakılan kimdi? Bu ayette söz konusu göğe alınış değil, İsa'nın Zeytin Dağı'ndaki konuşmasında olduğu gibi direktmen şu yargıya değiniyor. İman etmeyen yargıya alınır. Bin yıllık egemenliğe giren yeryüzünde bırakılır. İlginç şekilde 34 ile 35. ayetler yeryüzünün yuvarlak olduğunu belirtir. Belki de soracaksınız, bu nasıl olur? Rabbin yargısı geldiğinde birisi yatarken diğer birisi buğday öğütüyor. Bu da bize yeryüzünün bir tarafının gece, diğer tarafının da gündüz olduğunu gösteriyor. Onlar İsa'ya bu olaylar nerede olacak Rab diye sordular. O da onlara leş neredeyse akbabalar da oraya üşüşecek dedi. 37. ayet. Bu ayeti Vahiy 19. bölüm 17. ayetle karşılaştır değerli dostum. Harmagedon savaşı denilen budur. Mesih yeryüzünde egemenliğini kurmak için geldiğinde bu savaş son bulur.